kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Pelin Başak, eserin adı Bay Bergère Paris'te, yazarı Anatole France, Türkçe'ye çeviren Raşit Arık, Rafael Avidor. Türü roman, Pencere Yayınları, 1. baskı Haziran 2003. ISBN numarası 975-84-60-501. Bu kitap 172 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 4 Aralık 2014. Kurum telefonu 312-363-7746. Arka kapak. Şimdi size son derece basit şeyler söyleyeceğim diye yanıt verdi. Eğer bazı komutanların şahsına yönelik suçlamalar orduyu etkilemişse, bunun sorumlusu adalet yanları değildir. Sorumlu, adaletin yerini bulmasını engelleyendir. Sorumlu, aydınlık isteyen değildir. İnat, gaddarlık ve saçma sapan gerekçelerle aydınlıktan kaçandır. Kötü olan suçları açıklamak değil, suçların işlenmiş olmasıdır. Bu suçlar çok büyük ve şekilsizdiler ve tanınacak durumda değildiler. Yığınların üstüne kara bulut gibi çöktü. Bu bulutların dağılmayacağını mı sanıyordunuz? Avrupa ve dünyaya hukuk dersi veren ve adaletin beşiği ülkede güneş doğmayacak mıydı? Anatole France'ın bütün yapıtlarını yayınlama programı çerçevesinde Penguenler Adası, Thais, Kraliçe Pedak Kebapçısı, Dostumun Kitabı, Ermiş Kler'in Kuyusu, Baltazar, Küçük Pierre ve Sylvester Bonnard'ın suçu yayınlanmıştır. Yazarın öteki yapıtları yayın evimizin programına uygun olarak yayınlanacaktır. 1. Bay Bergère her zaman olduğu gibi hafif bir akşam yemeği yiyordu. Köpeği Ricky ayaklarının dibinde yer yastığına uzanmıştı. Ricky'ye göre insanlar tapılacak birer tanrıydı. Efendisi Bergère çok büyük, çok iyi bir insandı ve öyle olduğu en iyi yemek sırasında belli olurdu. Yiyeceğe ilişkin her şey ona göre önemliydi. İnsan yiyeceklerinin Ricky'nin gözünde apayrı bir yeri vardı. Yemek odası mabet, yemek masası sunaktı. Yemek sırasında efendisinin ayakları dibinde yerini alır, sessiz ve kımıltısız dururdu. İhtiyar Angelik yemek tabağını getirip masaya koyarak, ''Küçük bir piliç pişirdim.'' dedi. Silah ve kesici aletlerle arası iyi olmayan Bay Bergère, ''Lütfen onu kesin.'' dedi. Angelik, ''Bu iş bana düşmez. Eti kadın değil, erkek keser. Ben et kesmekten anlamam. Ama beyefendi, anlamanız gerekir. Masaya ne zaman bir kümes hayvanı eti gelse bu konuşma aynen tekrarlanırdı.'' Angelik ağırbaşlı bir kadındı. Amacı işten kaçmak değildi ama tavuk kesmek evin efendisine düşen şerefli bir işti. Köyden gelmiş, hayatı boyunca küçük burjuvalara hizmet etmişti. Gelenekleri aşırı saygılıydı. Eti evin efendisinin kesmesi yerleşmiş bir gelenekti. Bay Bergère'nin yapması gereken bir iş yüklenmeyi hiç doğru bulmuyordu. Bresseler ve Beaumont'lar gibi şehirde veya köyde yaşayan bazı ailelerde et bazen baş garson tarafından kesilebiliyordu. Ama Bergère onlar kadar asil sayılmazdı. Angelik bir burjuvanın yemek yerken ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor ve her seferinde bunu Bay Bergère'yi hatırlatmak için çaba göstermekten geri kalmıyordu. Bıçağı yeni biledim. Kanatlardan birini kesmeniz hiç de zor değil. Piliç yumuşacık, eklem yerini kolaylıkla bulabilirsiniz. Angelik, lütfen şu eti keser misin? Angelik istemeye istemeye pilici aldı, büfenin üzerine koydu ve biraz da utanarak kesmeye başladı. İnsan yiyeceğine ilişkin konularda Ricky kadar katı düşüncelere sahipti. Bay Bergère bu gelenekler nasıl doğdu diye düşünüyordu. Eti, tavuğu kesme işi neden evin efendisine düşüyordu? Erkek bu işi kadın üzerine düşen yükü hafifletmek için mi yükleniyordu? Tarih boyunca en ağır, en iğrenç ev işlerini hep kadın yapmıştı. Ama et yemeği öyle değerliydi ki, onu bölüştürmek evin efendisine düşüyordu. Bay Bergère, tanrıların domuzlarını güden çoban Ömaios'u düşündü. Ömaios'un tanımadığı Odysseus'u ahırında ağırlıyor. Ona Zeus tarafından gönderilmiş bir misafir gibi davranıyordu. Adaletli Ömaios pişen domuzu paylaştırmak üzere ayağa kalktı. Domuzu 7 parçaya böldü. Bir payı Nimfelere ve Maya'nın oğlu Hermes'e ayırdı. Masada oturanlara da birer pay verdi. Odysseus'u onurlandırdı. Ona hayvanın en değerli yerini, sırtını sundu. Kurnaz Odysseus çok memnun kaldı. Ömaios'a dedi ki, ''Beni tanımadın halde etin en iyi yeriyle onurlandırdın. Umarım Zeus baba seni hep korur.'' Toprak ananın kızı ihtiyar hizmetçi, yanı başında ayakta beklerken, Bay Bergère yeniden eski çağlara dalmıştı. Beyefendi, yemeyecek misiniz? Beyefendi ne tanrısal Odysseus ne de Homeros'un kralları kadar iştahlıydı. Bir de yemek masasına serdiği gazeteyi okuyordu ki bu Angelique'in hiç onaylamadığı bir şeydi. Bay Bergère, Rike dedi, piliç ister misin? Çok nefis. Rike sesini çıkarmadı. Masanın altına yattığı zaman yemek adeti değildi. Yemek çok güzel de koksa onu bu huyundan vazgeçiremezsiniz. Rike insanlara ait yemek odasında ağzına lokma koymazdı. Müşfik ve duygusal Bay Bergère'in ısrarı boşunaydı. Çabaları boşa giden Bergère, görkemli ve iyiliksever bir eda ile Rike'yi ikna etmeye çalışıyordu. Lazar, ben iyi niyetli, hamiyetperver bir zengin değil miyim? Neden sana verdiğim yiyecekleri kabul etmiyorsun? Rike, Nuh diyor, peygamber demiyordu. Şu anda soylu bir ortamdaydı ve bu onu ürkütüyordu. Efendiye ait ete saygı göstermesi gerektiğini çok iyi biliyordu ve kimse onu bundan vazgeçiremezdi. Bir keresinde Bay Bergère çok ısrar etmiş, önüne nefis bir et parçası atmıştı. Rike ete hiç dokunmamış, masanın altından çıkararak tatlı ve güzel gözleriyle efendisine bakmış ve onu ayıplamıştı. Beni neden sınıyorsunuz sayın efendim? Sonra kuyruğunu bacaklar arasına almış, saygı ifadesi olarak sürüne sürüne kapının yanına kadar gitmiş ve oraya oturmuştu. Çok üzgündü. Yemek boyunca hiç yerinden kımıldamamıştı. Bay Bergère Rike'nin sabrına hayran kalmıştı. Bay Bergère Rike'nin huylarını iyi bildiği için fazla ısrar etmedi. Şimdi Rike, Bay Bergère yemeğini bitirdikten sonra mutfağa gidecek, oburca aksıra tıksıra yalını yiyecekti. Bay Bergère yeniden düşünceye daldı. Tarihte kahramanlar için yemek önemli bir işti. Homeros'a göre sarışın Menelaos'un sarayında eti kesip paylaştıran Boyatos'un oğlu Etonteus'tur. Tarihte bir kralın sofrasında et adilane paylaştırılmışsa o kral övgüye değerdi. Menelaos geleneklere bağlıydı. Bir tarafta beyaz tenli Helena ile hizmetçiler yemek yaparken diğer tarafta ünlü Etionteus etleri keserdi. Böyle asil bir iş günümüzde bile baş garsonlar için gurur kaynağı olmaktadır. Gerçi tüysüz yüzlerindeki böbürlenmeyi gördüğünüz an iştahınız kapanır. Hepimiz geçmişimize sağlam ve derin köklerle bağlıyız. Ama ben fazla iştahlı bir insan değilim. Çok yemem. Şu ilkel kadın Angelique Borniche az yememden yakınıyor. Çok iştahlı olsam, Atreus veya Bourbonlar soyundan birisi kadar yesem bana çok daha fazla saygı duyardı. Rike'nin yattığı yerden kalkıp kapının önünde havlamaya başlaması Bay Bergère'yi derin düşüncelerinden uyandırdı. Bu olağanüstü bir durum sayılırdı. Rike hiçbir zaman efendisinden önce yerinden kalkmazdı. Rike epey bir süre havladı, sonra ihtiyar Angelique kapıyı açtı ve ''Şu bayanlar geldi'' dedi. Bergère bu ifadeden gelenlerin kız kardeşi Zoe ile kızı Pauline olduğunu anladı. Beklediğinden erken gelmişlerdi. Zoe bazen böyle sürprizler yapardı. Ani ve sert davranışları vardı. Bergère masadan kalktı. Rike koridorda ayak sesleri duyunca korkunç çığlıklar atmaya başlamıştı. Köpeklerin evcilleşme evrimine direniyor, efendisini uyarıyordu. Köpeklerin vahşi olduğu çağlardan kalma içgüdüleriyle her yabancıyı düşman gören bir hali vardı. Tehlike büyüktü. Yemek odasının yakılıp yıkılmasına ve işgal edilmesine ramak kalmıştı. Odaya girer girmez Pauline babasının boynuna atıldı. Bay Bergère elinde peçetesi kızını kucakladı. Sonra bir iki adım geri çekildi, kızını şöyle bir süzdü. Pauline'de bütün genç kızlar gibi esrarengiz bir hava vardı. Onu görmeyeli bir yıl bile olmamıştı ama tanımakta zorluk çekiyordu. Kızıyla yakın mı yoksa uzak mıydılar bir türlü karar veremiyordu. Yakınlık hissini doğuran bilinmedik bir içgüdü, uzaklık hissini doğuransa aralarındaki yaş farkıydı. Kızı her şeyiyle gençliğin parlak renklerini taşıyordu. ''Günaydın babacığım.'' Pauline'in sesi bile değişmiş, yumuşamıştı. ''Ne kadar büyümüşsün kızım.'' Kızı güzeldi. İnce burnu, zeki gözleri ve alaycı dudakları vardı. Güzel olması hoşuna gidiyordu. Birden yaşamanın pek kolay olmadığını anımsayınca sevinci gölgelendi. Gençler mutluluğa ulaşabilmek için çok zor ve çetrefil yollardan geçmek zorundaydılar. Zoe'yi yanaklarından öperek ''Hiç değişmemişsin Zoe'cim.'' dedi. ''Bugün geleceğinizi hiç sanmıyordum. Çok sevindim.'' Rike efendisinin tavrına anlam veremiyordu. Nasıl bu yabancılara iyi davranabilirdi? Eline sopayı alıp onları kovması gerekirdi. İnsanlar ne anlaşılmaz yaratıklardı. Efendisi ne derse desin o görevini yapmak zorundaydı. Kötüleri ürkütmesi gerekiyordu. Bütün gücüyle havlıyor, kin ve nefretle homurdanıyor, beyaz dişlerini gösteriyordu. İleri fırlayacakmış gibi gerileyerek düşmanı tehdit ediyordu. Pauline sordu. Bu senin köpeğin mi baba? Bay Bergère, ben sizi cumartesi bekliyordum dedi. Zoe, Mektubumu almadın mı? Bay Bergere. Evet aldım. O mektubu değil, diğer mektubu. Bay Bergere. Ben bir mektup aldım, iki değil dedi. Seni duyamıyorum Lucien. Rike var gücüyle havlamaya devam ediyordu. Zoe kürkünü büfenin üzerine koyarken. Büfe toz içinde dedi. Hizmetçin toz almıyor mu? Rike Zoe'nin kürkünü büfenin üzerine koymasına çok kızdı. Yeni gelenler arasında en çok kin duyduğu oydu. Şimdi bir de yiyeceklerin saklandığı yere kürkünü koymak cüretini gösteriyordu. Daha yüksek sesle havlamaya başlayınca masada duran bardaklar dahi çınladı. Bayan Zoe birdenbire Rike'ye döndü. Alaycı bir sesle sordu. Benim yiyecek? Bunun üzerine Rike dehşete kapıldı ve kaçtı. Baba, köpeğin saldırgan mı? Hayır, saldırgan değil, zeki bir köpek. Zoe, bana kalırsa hiç de zeki değil dedi. Bay Bergere, zekidir zeki dedi. Ama nasıl biz onu anlayamıyorsak o da bizim her düşündüğümüzü anlamaz. Aramıza bir duvar örülü. Zoe, aslında insanları anlayamayan sensin dedi. Bay Bergere Polin'e döndü. Gel bakayım buraya, ne kadar değişmişsin. O an Rike'nin aklına bir şey geldi. Mutfağa gidecek ve olanı biteni iyi kalpli Angelique'e anlatacaktı. Angelique'den başka güvenebilecek kimse kalmamıştı. İşgalcileri ancak o kovabilir, düzeni ancak o sağlayabilirdi. Zoe, babamızın resmini nereye koydun diye sordu. Bay Bergere, hadi gelin yemek yiyin dedi. Yemekte piliç ve daha birçok şey var. Baba, Paris'e taşınacağımız doğru mu? Evet, önümüzdeki ay taşınacağız, memnun musun? Evet baba, memnunum. Evimizin bir bahçesi olsaydı taşla da iyiydi. Polin, pilincini yemeye ara vererek. Baba, sana hayranım, seninle övünüyorum dedi. Sen büyük adamsın. Bay Bergere, Rike de aynı görüşte dedi. 2. Zoe evin toplanmasına nezaret etti. Sonra bütün eşyalar tren istasyonuna taşındı. Eşyalar toplanırken Rike boşalan dairede şaşkın şaşkın dolaşıyor. Polin ve Zoe'yi şüphe dolu gözlerle izliyordu. Bu iki kadın geldikten sonra evde huzur diye bir şey kalmamıştı. İhtiyar Angelique gününü mutfakta ağlayarak geçiriyor. Bu durum Rike'yi daha da üzüyordu. Bütün düzeni bozulmuştu. Hırpani kılıklı ve kaba saba adamlar mutfağa dalıp yal kabıyla su çanağını deviriyorlar ve onu uykusundan uyandırıyorlardı. Bir sandalyeye yatsa sandalyeyi, bir halıya uzansa bu kez halıyı altından çekip götürüyorlardı. Kendi evinde nereye yatacağını bilemiyordu. Yiğide öldür, hakkını yeme. Rike bu alt üst oluşa epey direnmişti. Çeşme söküldüğü zaman acı acı havlamış ama kimse kendisini dinlemediği gibi azarlanmıştı da. Zoe susmasını emretmiş, Polin de komik olma Rike demişti. Tek başına ailenin haklarını savunmaktan ve boş yere havlamaktan vazgeçmişti. Evin harap halini elemle süzüyor, kendine sakin, kafayı dinleyebileceği bir yer arıyordu. Hangi odaya sığınsa ve hangi masanın veya konsolun altına girse o masa veya konsol büyük bir patırtıyla yerinden alınıp götürülüyordu. Her seferinde canını zor kurtarıyordu. Panik içinde tüyleri diken diken kaçıyor, kendine yeni bir sığınak arıyordu. Bu tehlike ve sıkıntılar onun ruhunu saran acıların yanında önemsizdi. Morali öyle bozuktu ki. Ona göre her eşyanın canı vardı. Hepsi iyi kalpli ve koruyucu yaratıklardı. Eşyaların evi terk edişi kötüye alametti. Mutfağın bütün kutsal eşyaları, tabak, şekerlik, tava ve tencereler, evin bütün tanrıları, koltuk, halı ve yastıklar terk-i diyar etmişti bile. Ona göre bunlar artık iyileşmesi mümkün olmayan yaralardı. Rike'nin minik ruhu acılar içindeydi ama o da insanlar gibi acıların hemen unutma eğilimi taşıyordu. Hamallar gittikten sonra ihtiyar Angelique evi süpürmeye başlıyordu. O sırada Rike bir örümcek veya bir fare görürse dikkati dağılıyor, acılarını unutuyordu. Ama az sonra eski karamsarlığına gömülüyordu. Taşınma günü işler daha da kötüye gitti. Rike derin bir üzüntüye kapıldı. Elbiselerin koyu renk sandıklara tıkıştırılması ona göre uğursuzluk işaretiydi. Polin neşeli bir telaş içinde kendi sandığını hazırlıyordu. Bu iyiye işaret değildi. Hemen onun yanından uzaklaştı. Duvar dibine oturdu. Öylece kaldı. Sonlarının geldiğini düşünüyordu. O tarafa bakmamaya çalıştı. Böylece dehşet verici olayı hiç olmazsa biraz unutuyordu. Polin öyle hızla gidip gelirken Rike'nin hali dikkatini çekti. Ağlaması gerekirken güldü ve "Gel Rike" dedi. Ama Rike yerinden kımıldamadı. Başını bile çevirmedi. Kimseye sırnaşacak hali olmadığı gibi içinden bir ses de sandığa yaklaşmamasını söylüyordu. Polin, Rike'yi defalarca çağırmasına karşın gelmeyince gidip kucağına alarak ''Ne kadar üzgün, ne kadar Perişansın dedi. Sesini tonalayıcıydı. Ricky hiç kımıldamadan Polly'nin kucağında duruyor, duymuyor ve görmüyormuş gibi yapıyordu. Polly ona üç kez, Ricky bana bak dedi. Ricky bakmayınca sinirlenerek, aptal hayvan gözüm görmesin seni diyerek onu sandığa kapattı. Teyzesi çağırınca Ricky'yi sandıkta bırakarak odadan çıktı. İyice korkmuştu Ricky. Sandığa konuş nedeninin bir oyun veya şaka olduğunu düşünemeyecek haldeydi. Durum kötüydü ve daha da kötüleştirmemek için hiç kımıldamadı. Bir sürü nefes bile almadan bekledi, yakın tehlike görmeyince karanlık hücresini keşfetmeye çalıştı. Gereksiz bir eşya gibi fırlatıldığı sandıktaki etekleri ve gömlekleri yokladı. Bir çıkış yolu aradı. Birkaç dakikadır aranıyordu ki evden çıkmaya hazırlanan Bay Berger'in sesini duydu. ''Neredesin Ricky? Gel! Yola çıkmadan önce kitapçı Payo'yu ziyaret edelim. Gel, neredesin?'' Çağrıldığını duyan Ricky rahatladı. Ayaklarını hızla söğüt ağacından sandığa sürtmeye başladı. Bay Berger'e, ''Polin, köpek nerede?'' diye sordu. Polin elinde bir deste çamaşırla odaya giriyordu. ''Sandıkta baba.'' ''Niye sandıkta?'' ''Ben oraya kapadım da ondan baba.'' Bay Berger'e sandığa yaklaştı ve şunları söyledi. ''Çocuk komatos, efendisinin keçilerini otlatır, kaval çalardı. Komatosu da bir sandığa kapadılar. Sanat perilerinin arıları onu hapsedildiği yerde bulup, balla beslediler. Ama sen bu sandıkta ölüp giderdin Ricky. Ölümsüz periler seni korumazdı ki. Bay Berger'e bunları söyledikten sonra sandığın kapağını açıp arkadaşı Ricky'yi kurtardı. Ricky önce kuyruğunu sallaya sallaya Bay Berger'i antreye kadar izledi. Sonra aniden aklına bir şey geldi. Geri döndü. Polly'ne doğru koştu ve eteğine yaslandı. Onu tapınırcasına öptü. Kendisini sandığa kapatma gücüne sahip birine sevgi gösterisinde bulunmamak akıllı bir davranış olmazdı. Sonra geri döndü. Efendisinin peşinden merdivenlere yöneldi. Payo'nun kitapçı dükkanı çirkin ve kasvetliydi. Payo ve çırağı ilkokula göndermeleri gereken kitapları paketlemeye çalışıyordu. Bay Berger ile doğru dürüst vedalaşmadı bile. Zaten Payo pek sıcakkanlı biri sayılmazdı. Yaşlandıkça daha az konuşur olmuştu. Kitap satmaktan bıkmıştı. Tek amacı dükkanı devredip pazar günleri gittiği kır evine yerleşmekti. Bay Berger'e dükkanda her zaman oturduğu köşeye çekildi. Raftan Genel Geziler Tarihi'nin 39. cildini çekti. Kitabı açtı. Her zamanki gibi karşısına 212 ve 213. sayfalar çıktı. Bay Berger'e bir kez daha şu tatsız tuzsuz satırları okudu. Kuzeydeki bir geçide yönelmişlerdi. Başarısızlığa uğramasaydık Sandviç Adaları'nı yeniden göremez. Gezimizi yeni bir keşifle zenginleştiremezdik, dedi. Bu son keşfimiz Avrupalıların Pasifik Okyanusu'nda yaptıkları en önemli keşif sayılır. Ne yazık ki bu iyimser öngörüler gerçekleşmedi. Bu satırları her okuyuşunda Bay Berger'e hayatının zor ve tatsız anlarını anımsıyordu. Gerçi zengin düşünsel çalışmalar hayatına renk katmıştı ama bu kez kendini her zamankinden daha güçsüz ve üzgün hissetti. Ümit etmek boşunaydı ve evrensel anlamsızlık her şeye hakimdi. Defalarca eline aldığı kitabı bıraktı ve bir daha geri dönmemek üzere Payo'nun dükkanından çıktı. Saint Exupéry meydanına çıktı. Kraliçe Margaret'in evine son kez baktı. Batan güneşin son ışınları bu verimsiz şehre sitem edercesine parıldıyor, ince oymalarla süslü merteklerin ve Philip Trucquier'ın kalkanı üzerindeki muhteşem armanın hatlarını belirgin hale getiriyordu. Geri döndüklerinde ev iyice boşalmıştı. Ricky efendisinin bacaklarına sürtündü. Acı dolu gözlerle ona baktı. ''Ey efendim, sen eskiden güçlü ve zengindin. Bugün iyice yoksulsun, güçten düştün. Hırpani adamlar salona, yatak odasına, her yere girip eşyalara saldırdılar ve dışarı sürüklediler. Akşamları, bazen de sabahları oturduğumuz büyük koltuğu merdivenden yuvarladılar. O esirgeyici ve kutsal eşyanın inleyişini duydum. Sen nasıl oluyor da buna göz yumuyor, hiç sesini çıkarmıyorsun. Eskiden evin neşesi olan bu güzelliklerden hiçbiri yok artık. Benim ısırıp oynadığım, senin sabah giydiğin o muazzam terlikler bile gitti. Ey efendim, sen bu denli yoksul ve zavallı bir hale geldiysen ben ne olurum? Zoe, geç kalıyoruz, dedi. Tren 8'de kalkıyor. Biz daha yemek bile yemedik. Garda yiyelim bence. Bay Berger'e, Ricky, yarın Paris'te olacağız, dedi. Paris ünlü ve cömert bir şehirse Parislilerin hepsi öyle değiller. Hatta pek azı öyledir. Şehri ve ulusu diğerlerinden daha iyi düşünen birkaç kişi temsil eder. Geri kalanı hiç hesaba katma. Bir neslin dehasını şuura çıkaran şey küçük azınlıkların çabalarıdır. Yaygın baskı ve ön yargılardan sıyrılıp gerçeği keşfedebilenlerin sayısı hiçbir zaman çok olmamıştır. Birinci ayrımın sonu, sayfa 14.